olmasa mektubun, yazdıkların olmasa.
Merhaba sevgili dinleyenler, Maziden Mektupların yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzü Baraka Sanat ve Kahve'den yapıyoruz. Önceki yayınlarda söylediğimiz gibi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hepinizi de bekliyoruz efendim. Hemen bu bölümümüzün konuğuna gelelim. Metinlerden, destanlardan ve masallardan bolca beslenen ve yazdıklarını aklıyla ince ince işleyen bir öykü yazarıyla birlikteyiz bu bölümde. Luis Borges konuğumuz.
Evet, Luis Borges 1899 senesinin Ağustos'un 24'üne Arjantin'de doğmuş. Arjantin'in Buenos Aires, yani meşhur Buenos Aires şehrinde dünyaya geliyor. Yani küçüklüğünden beri zaten öykülerle, işte masallarla, destanlar, onları okuyarak bir kitaplar içerisinde geçiyor hayat aslında. Dolayısıyla günümüze tanınan ve bilinen büyülü gerçeklik akımının önde gelen isimlerinden olarak karşımıza çıkıyor. Luis Borges Haziran 1986'da vefat ediyor. Luis Borges bir gün Buenos Aires'in sokaklarında kendisine "Siz Borges değil misiniz?" diye soran birisine "Evet, arada bir" diye cevap vermiş. Öyle bir kişilik aslında. Hayatını okudukça, hayatını araştırdıkça aslında karşımıza çok farklı farklı şeyler, farklı farklı ayrıntılar karşımıza çıkıyor. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerden yana olduğunu açıkladığı için Juan Perón 1946'da iktidara gelince ulusal kütüphanedeki işinden olmuş. Ve sonrasında 1955 senesinde Perón'un iktidarı devrilince ulusal kütüphanesine geri işe alınmış, ancak görev yetisini tamamen kaybetmiş durumunda.
Aslında mesela denemelerinde, şiirlerinde işte pasifizm, anarşi, Rus devrimi gibi bazı şeyleri övmüş zamanında. Hatta işte genel düşüncelerini dile getirdi. İki tane de deneme kitabı yazmış. Ama sonra yazdıklarına utanarak her iki kitabı da İspanya'da yaşadığı dönemlerde imha etmiş mesela. Çok çünkü çok radikal şeyler yazmış büyük ihtimalle.
Tamam.
Bir de siyasi dolayısıyla. Bilmiyorum, belki de sonraki yazarlık kimliğine. Çünkü zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık yazar olmaya karar veriyor. Babası bir kitap yazıyormuş ona yardımcı olurken. Kendisi de yazar olmak istediğine vesaire karar veriyor. Belki de sonraki yazarlık kimliğine bir leke düşürmesine korkmuş olabilir bu tarz, böyle nasıl söylenir, radikal düşüncelerin.
İstersen mektuba geçelim buradan.
Evet, mektuba geçelim.
Kim yazıyor, kime yazıyor, ondan aynen bahsedelim biraz.
Evet, Emil Chora'nın Fernando Savater'e Borges hakkında yazdığı bir mektubu var. O mektuptan birkaç kesit okuyacağız, Borges'i daha iyi tanımamızı sağlayan. Sevgili dostum, Kasım'da Paris'e uğradığınızda Borges'e saygı kitabı için benden işbirliği yapmamı rica etmiştiniz. İlk tepkim olumsuzdu, ikincisi de öyle. Üniversiteler bunu yapıyorken onu övmek neye yarar? Tanınmış olmanın bahtsızlığı çökmüş omuzlarına. Daha iyisini hak ediyordu. Gölgede, fark edilmezlikte yaşamayı, nüans kadar kavranamaz, nüans kadar popülerlikten uzak kalmayı hak ediyordu. Orada kendi evindeydi. Takdis edilmek cezaların en beteridir. Genel itibariyle bir yazar için ve özellikle de onun türünde bir yazar için. Herkes ondan alıntı yapmaya başladığı andan itibaren artık onu alıntılayamayız, ya da bunu yapsak bile hayranlarının, yani düşmanlarının kitlesini kabartmaya koşmuş hissederiz kendimizi. Ne pahasına olursa olsun ona gerçek değerini vermek isteyenler aslında onun düşüşünü hızlandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar aslında. Burada kesiyorum, zira bu tonda devam edersem sonunda kaderine acıyacağım. Oysa onun zaten kendi derdine yandığına inanmamız için yeterince sebep var. Sanırım size bir başka sefer onunla bu kadar ilgilenmemin sebebinin onun benim için yok olma yolundaki bir insanlık numunesini temsil etmesini ve kendini birçok medeniyette ve edebiyatta rahat hisseden, entelektüel vatanı olmayan bir yerleşiğin, evden çıkmayan bir macera perestin, muhteşem ve mahkum edilmiş bir canavarın paradoksunu cisimleştirmesi olduğunu söylemiştim. Aslında burada Emil Chora'nın popülariteyi, yani bir yazarın herkes tarafından bilinmesini onun için kötü bir talih olarak adlandırıyor. Birçok yazar için aslında bu olabilir. Demek ki ona göre Borges için de böyle.
Yani popülariteye karşı diyebiliriz olsun.
Diyebiliriz evet. Ya da belki de mesela bilmiyorum. Günlük hayatta da vardır ya öyle insanlar sevdiği şairi kimse okumasın isterler mesela. Ya da ne bileyim ya, tabii bu kişiden kişiye değişir de ya da ne bileyim sevdiği bir mekan vardır. Oraya sadece tek başına gider. Başkalarını götürmez vesaire. Bazıları tam tersi. Daha çok bilinsin. Daha çok görülsün. Herkes bilsin falan ister. Belki de bu bununla alakalı bir şeydir. Yani kaliteli bir şeyin gözden uzak olması gerektiği diye bir düşünce var sonuçta.
Yani büyüsü bozulması.
Gerçekten öyle de olabilir belki de. Yani birçoklarımız aslında bundan şikayet ediyoruz. Ama belki de olması gereken budur yani.
Yani popülarite yeri geldi iyidir, yeri geldi kötüdür muhtemelen. Günümüz popülaritesi aslında onu konuşmamız lazım. Günümüz popülaritesi pek de iyi bir şey değil aslında yani. Çünkü bunun sonucunda çok büyük bedeller ödeyen ünlüler var, yazarlar var. Dünyada yaşadığımızı varsayarsak yani her şeyin büyüsü bozuluyor da diyebiliriz bir yandan da.
Aslında büyüsü. Bir gün belki hepimiz popüler olabiliriz yani. Günün birinde herkes belli bir kitle için
yani bunu zaten kim söylemişti bilmiyorum ama öyle bir şey vardı. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar 15 saniyeliğine popüler olacak yani. Şu an gerçekten o zamandayız. 15 saniyelerine gerçekten hepimiz popüler olabiliriz. Bunu bir metinle olabilir, bunu bir videoyla, esasen video, TikTok, işte Reels gibi Instagram'ın önerdiği şeylerle beraber gerçekten günümüzde popüler olmanın zirvesini yaşayan insanlar var. Ancak bu edebiyatta ne kadar öngörülür, ne kadar geçerli o tartışılır. Ama bunun yanında da edebiyatla ilgili yazan bazı ünlüler var. Bu Instagram ünlüler esasen. Edebiyatla da bağlaştırmak istemiyorum aslında ama şimdi bilmiyorum dinleyicilerimizden bazıları edebiyatçı olarak da görebilirler onları. Onlardan Çağrı Taner atıyorum. Hüzünlü Ponçik gibi bilmem ne kitapları vardı. Hatta çok satanlardı. O biraz da şey için de reklam için de neyse. Popülarite öyle yeri geldiği yeri geldi kötü ama bence hep büyüsünü bozan bir şey bazı şeyler.
Evet bir dönem boyunca yani eskiden gibi yani bir dönem boyunca herkes kaliteli olanın popüler olması taraftarıydı. İşte bu yazar iyi bilinsin bunu okutalım okuyalım vesaire tarzında ama şimdi sanki böyle İçten içe böyle bir kaçma var bazı kaliteli yazarlar. Ne bileyim işte piyasadan kaçma atıyorum. Çok satanların raflarından bile kaçıyor belki bazıları. Yani bu aslında neyi öncelediğinizle alakalı bir şey bence. Evet. Bir insanın hangi konuda bilinmesi, çağrışım mesela bir insana beni duyduğunda ne gelsin akıllarına tarzı bir şey. Kimilerinin hiç öyle bir derdi yok. Belki de Emin Şoran da yani bunu kastetmiş de olabilir. Borges'i bilmek, Borges'i okumak tarzında iki farklı yargı vardır. Ama bilmek dediğimiz şey aslında bir nevi popülerliktir. Evet. Dolayısıyla popüler olmadan da pek bir şey bilmiyoruz.
Ondan alıntı etmek aslında.
Gibi, aynen öyle kesinlikle.
Tanıdığımızı, bildiğimizi.
Aynen. Bir de belki de öyle bir yargısı olabilir. Herkes de her şeyi değerlendirmesin arkadaşım falan.
Ben değerlendirmiyorum kardeşim. Ben değerlendirmiyorum. Siz isterseniz değerlendirilendir, sen de değerlendir. Sizden ricam, benim neyi değerlendirip değerlendirmediğim konusunda da beni siz değerlendirmezseniz eğer, sevinirim bu konu.
Evet, mektuptan devam edelim. Bir kesit daha okuyacağım şimdi. Öğrenciyken Schopenhauer'un tilmizleriyle, öğrencileriyle ilgilenmeye sürüklenmiştim. Bunların arasında özellikle dikkatimi çeken Philip Mainlander diye biri vardı. Kurtuluş Felsefesi diye bir kitabın yazarıydı. Dahası benim gözümde intihar etmiş olmanın verdiği parlaklığa sahipti. Tamamen unutulmuş bu filozofu kendine dert eden tek kişi olmakla övünüyordum. Kaldı ki bu meşguliyetin özel bir değeri de yoktu aslında. Zira çalışmalarım beni kaçınılmaz olarak ona götürmüştü. Buradan sonra bu Borges'e bağlıyor burada. Fakat burada bir es vermek istiyorum. Bu Philip Mainlander, bu kimsenin bilmediği filozof kim? Biraz bir ondan bahsedelim istiyorum. Schopenhauer'un öğrencisi öncelikle onu söyleyelim. Alman şair ve filozof. Başyapıtı Kurtuluş Felsefesi. Aslında olmamak olmaktan daha iyidir diyor. Ve bundan duyulan isteğin de etiğin en üst ilkesi olduğunu savunmuş her zaman için. Yani bunu doğal bir şey olarak varsayıyor. Nihilizmi hiçbir zaman meşrulaştırmaya çalışmamış. Varlık zaten ölümdür demiş ve doğmamak daha iyidir demiş aslında. Ama eğer doğduysan da fazla beklemene gerek yok demiş adam. Yani Schopenhauer'un İstenç ve Tasarım olarak Dünya adlı bir eseri var. Bilmiyorum okuyanlarınız var mı ama bu eseri keşfettiği günü yaşamının en anlamlı günü olarak ilan etmiş hatta. Bunun çeşitli sebepleri de var ama buna başka bir yayında belki de değinebiliriz arkadaşlar.
Olabilir.
Şimdi bu Philip 24. yaş gününde annesini kaybediyor ve bu kayıptan sonra aslında şiirden uzaklaşarak felsefeye daha çok yoğunlaşmaya başlıyor. Askere gitmeden önce kız kardeşine bu Kurtuluş Felsefesi kitabının el yazmalarını veriyor. Son dakika tamamlıyor yani. Aslında şöyle söyleyelim, yani askere gitmese gerek yok aslında. Parası var. Parasını verip gitmeyebilir. Ama adamın içinde, yani içten içe böyle birileri tarafından yönetilme, birilerinin emir vermesi ve o emiri yapma gibi böyle bir istek varmış ve bunu tatmin etmek için aslında gitmek istemiş askere. Aslında bu Kurtuluş Felsefesi kitabı yani intiharından birkaç gün önce yayınlanıyor. Daha sonra düşünsel kollaps diye bir hastalık baş gösteriyor bunda. Bundan birkaç yıl sonra Nietzsche'de de ortaya çıkacak bir hastalık aynı zamanda. Aslında kollaps dediğim şey bir tıp terimi, bir hastalık yani. Damar genişlemesi sonucu kan toplanıyor, kan birikiyor. Ve bunun vücuttaki tesiri bir çöküntü, yani vücut çöküntüye uğruyor. İşte düşünsel kollaps aslında düşünsel çöküntü gibi bir şey. Dolayısıyla anlamlandırma da değil artık yani, hiçliği de bir şeyi de hiçbir şekilde anlamlandırmaya çalışmıyor artık. Aslında Emil Şoran şöyle bir şey söylemiş. Filozofların büyük çoğunun yaşamlarının iyi geçtiğini ileri sürmüş. Fakat Mainlander 34 yıllık yaşamında felsefesinin her evresini derin yaşıyor. Ve bunun neyle sonuçlanacağını da aslında en başından bilincinde. Aslında felsefesini yorumlamak gerekirse biraz radikal ama tutarlı bir felsefesi var. Yani tutarlı bir şekilde düşünüyor ve yazıyor. Aynı tutarlılıkla da yaşamına son veriyor. Henüz yeni yayınladığı kitaplarını evinde böyle üst üste koyduktan sonra onların üzerine çıkıyor ve boşlukta süzülerek varlığını sonlandırıyor aslında. Yani bireyin ölümüne topluluğun tanıklık etmesi gerekmez. Bu perde bir monologtur ve bu perde aslında Mainlander'in felsefesini tamamlayan son perde olmuş oluyor. Yani bilemiyorum, burada biraz bunun hakkında da ufaktan bir konuşalım, sonra mektuba zaten dönüş yapacağım. Tutarlı yaşamak diye bir şey var ya, sen neyi yaşıyorsan onu yazıyorsun bir yazar olarak, bir şair olarak, bir filozof olarak belki de. Onu yaşıyorsun, onu yazıyorsun ama bütün hayatına entegre ediyorsun bunu. Yani ne kadar tutarlı olmak aslında burada soru yani. Kim ne kadar tutarlı?
Günümüzde aslında çok zor bulunan bir şey tutarlılık. İnsanlarda olsun, herhangi bir şeyde aslında, çünkü değişen bir zamanda yaşıyoruz. Sürekli değişen ve aslında değişirken de yine tutarlı olabilirsin. Çünkü bunu gerektiriyor muhtemelen tutarlılık bence. Örnek veriyorum, bugün şiir yazıyorsan o şiirin üzerine ben şiir yazıyorum diyebilmeli insan. Yani tutarlılığın koruman lazım. Orada neyden bahsediyorsun? Yani ülkenden, ne bileyim o zamanki siyasetten, o zamanki işte ne bileyim kargaşadan bahsediyorsun. Ama bunun tutarlılığı yoksa,
evet,
yok efendim ben onu demek istemedim diyorsan veya demek istediğinde zaten bunu demek istemedim diyorsan bu bir tutarlılık değildir. Bu bir saçmalıktır yani.
Söylemdir yani. Söylemdir ya da öyle söylüyorsan ama öyle yaşamıyorsan.
Aynen.
Bu konu derin bir konu arkadaşlar. Biz mektubumuza devam edelim. Evet. O yüzden çok sonraları Borges'in onu unutuştan çekip alan, yani Philip Mainder'i unutuştan çekip alan bir metniyle karşılaştığımda yaşadığım şaşkınlığı düşünün. Bu örneği anmamın sebebi o andan itibaren Arjantin'in yarattığı boğuntudan kurtulmak için bile olsa zihnini her yönde işletmeye mecbur kalmış, evrenselliğe yazgılı, kıstırılmış Borges'in durumunu daha ciddi biçimde düşünmeye başlamış olmak. Tüm bu kıtadan yazarları gelenekleriyle felç olmuş ve saygın katılaşmalarından silkinmekten aciz Batı Avrupalı yazarlardan daha açık, daha canlı, daha çeşitli kılan şey Güney Amerika'nın hiçliğidir. Madem Borges'te en çok neyi sevdiğimi öğrenmek istediniz, hiç tereddüt etmeden onun en değişik alanlardaki rahatlığı, serbestliği, edebi dönüşle tangodan aynı nicelikle bahsedebilme kabiliyeti diye cevap vereceğim size. Borges için her şeyin merkezi olduğu andan itibaren her şey eşit ölçüde değerlidir. Evrensel merak ancak bir benin her şeyin kendisinden sudur ettiği ve her şeyin kendisine döndüğü bir binin mutlak damgasını taşıyorsa canlılığını gösterebilir. Keyifliliğin egemenliği en hercai ölçülere göre yorumlanabilecek başlangıç ve sondur. Tüm bunlar da gerçeklik nerede?
Borges'in dediği gibi anlarda aslında. Yani Borges anlardan bahsederken kim hiç değilse bir kerecik olsun bir gün batımında dolaşırken ya da geçmişinde kalan bir günü kafasında şekillendirmeye çalışırken sonsuz bir şeyler yitirdiğini düşünmemiştir ki diyor. Burada da gerçekliğin aslında nerede olduğunu, Borges'e göre gerçekliğin nerede olduğunu Borges gayet açık bir şekilde söylüyor. Yani anlardadır anla gerçek olan. Aynen. Hatta şiiri de var. Muhtemelen şiirini bölüm sonunda okuruz.
Evet, aynen.
Borges kitaplar haricinde fiziksel dünya ile de aslında çok az bağ kurmuş. Hatta cenneti bile bir kütüphane olarak hayal etmiş. Öyle bahsediyor. Yani Borges çok kral bir adam ya.
Borges kraldır.
Tutumuyla hem de yazdıklarıyla günümüze bıraktığı birçok eserini okumamız gerektiğini düşünüyorum. Okumalıyız. Borges haricinde diğer Arjantin yazarlarını da evet, okumalıyız. Çünkü önemli bir bakış açısı sunuyor bizlere.
Çok şey var okuyacak. Sevgili dinleyenler, sizde de öyle oluyor mu bazen? Yetişemeyecekmiş
yani,
gibi.
Evet.
Hissediyoruz. Onu da okumam lazım. Onu da okumak istiyorum. Onu da okumak istiyorum. Aynı anda iki kitap okuma projeleri vardı.
Güzel o mesela. Bir zamanlar yapabiliriz.
Var bazı. Mesela ben lisedeyken bir ara denemiştim bir dönem. Ama dikkatli yapmak lazım. Çünkü bende olmadı da bazen soğutabilir kitap okumaktan insanı. Çünkü sabahleyin okuduğun kitap farklı oluyor. Akşam başka bir kitap okuyorsun. İkisini aynı dengede götürmeye çalışıyorsun. Ve seçilen kitaplar da öyle. Çünkü şimdi sen seçiyorsun kitabı ama bilmiyorsun içeriğini. Yoğunluğun nasıl hani mesela. Dolayısıyla bazı kitaplar oluyor ki böyle ağır kitaplar. Gerçekten ona yoğunlanman lazım. Yoğunlaşman lazım. Dolayısıyla yani alır almaz da hani hemen bitireyim falan filan değil. Yani belki 3 ay boyunca o kitabı okuyacaksın sindire sindire. Bitirdikten sonra bazen başka kitabı okuyasın gelmiyor.
Veya okumayacaksın yani.
Mesela
arada duracaksın.
Duracaksın. Yani. Aynen öyle bırakacaksın. Araya başka kitap ekleyeceksin mesela. Bunlar hep taktikler. Böyle yaparak daha fazla kitap okunabilir belki de. Ama okunacak çok şey var gerçekten. Ben geçen gün kendimi onu düşünürken buldum yani. Evde okumak istediklerim var ama bir yandan almak da istiyorum. Çünkü onları almadığım için hiç okuyamayacakmışım gibi geliyor. Sürekli erteliyorsun, unutuyormuşsun gibi geliyor. O yüzden kitap istiflemeyin evinizde ama okuyalım yani.
Diyoruz ve Borges'in meşhur anlar şiiriyle bitiriyoruz. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum. İlkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Hatta çok riske girerdim, seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler, daha çok tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu. Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten. Anlar sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere yanında termometre, su, şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarda. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ama işte 85'indeyim ve biliyorum. Ölüyorum.